Ayrım 24.
Şöyle düşün dedi. Sezgisel, bütünlükçü, ebediyete, zamansızlığa, uzaya dönük, karanlık, esrarlı, analitik, sözel ve mantıklı olmayan, yazılı tarihe itibar etmeyen toplumlar bizim toplumlarımız değil mi? Ne diyor Çetin Altan? Efendim çırpıcıda armonika satılmadıkça Beyoğlu'nda trafik düzelmez diyor, değil mi? Nedensellikten yoksun, bütünüyle mantıksız bir iddia, değil mi? Ama sezgisel. Sitra akra, yani öteki taraftan kaynaklanan bir bilgi. Sitra akra, Yahudilerin öteki taraf dedikleri, rasyonel olmayan, us dışı. Birden aydım. David'e onu mu söylüyordun? Evet, us dışının ya da yinin bizi hareket ettiren enerji olduğunu, yaratıcı gücümüz olduğunu, bir hasidi veliahtı bilmezse kim bilir? Hayır, şimdi düşünüyorum da, babasını fevkalade haklı buluyorum. David'in babasını mı? Evet. Bence adam İsrail'e goyim toprağı derken erkekleştirilmiş, yani batılılaştırılmış, yani kafirleştirilmiş bir Yahudilik demek istiyordu. Çünkü bak, neden böyle düşünüyorum biliyor musun? Siyonizm zaten Batı icadı. Siyonizmi Avrupalı Yahudiler ortaya çıkardı. Iraklı Yahudiler değil. Yemenli Yahudiler değil. Rus Yahudiler değil. Habeş Yahudiler hiç değil. Siyonizm Batı'nın bilim çağının ürünüdür. Öyle değil mi? Öyleydi tabii. Laikliği al. Laiklik hangi tarafa yarışır? Beynin sol yarı küresine mi, sağ yarı küresine mi? Erkeğe mi, kadına mı? Herhalde erkeğe dedim. Bence de öyle, dedi Günay. Şimdi bak, yanga atfedilen açık, akli, yaratıcı, analitik, mantıklı, nedensel, kanıtsal, sözel, bunlar hep batılıların kendilerine yakıştırdıkları sıfatlar. Aynı zamanda bilim denen hakikate ulaşma yönteminin de olmazsa olmaz koşulları. Peki ya Hristiyanlık? Hristiyanlık bu sıfatların hiçbirisiyle bağdaşmazdı ki. Allah aşkına hem mantıklı olup hem de testise nasıl inanacaksın? Nitekim bilgi çağı ile birlikte nedensellik ve mantık hakikati bulmanın biricik yöntemi olarak ve giderek artan bir iştiyakla kabul görünce din ekarte edildi. Laiklik denilen düzenleme de bir ara çözümden ibaret. Yani aslında din denen bu şey akıllı insana göre değil ama çok istiyorsanız siz buyurun der gibi bir şey. Papazından hahamına, imamından Budist rahibine kadar hakikate ulaşmak için mantıki yani ussal yöntemden farklı bir yöntem kullanmaya kalkanların tümüne ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılır. Küçümsenir, öyle değil mi? Kadınlara yapılan muamele gibi desene. Evet. Ve bence laizmin doğal uzantısı rasyonalizm ile devletin de ayrılmasıdır. Feuerbach haklıdır. Nasıl ki din ile devleti ayırdık, bilim ile devleti de ayırmalıyız. Yani okullarda fizik, kimya, matematik dayatılırken, mesela meditasyona ters bakılmasına izin verilmemeli ya da din derslerinin okutulup okutulmayacağına karar veren devlet olmamalı. Kadınlar da bu akıma öncülük etmeli, güldü. Yani okka altına giden yarı küre bizim yarı küre, öyle değil mi? Sana ne demeli bilmiyorum ki. Ya bak, insanlık tarihinde anaerkillikten ataerkilliğe dönülen zaman ne zaman? Akıl, mantık gibi erkeksi öğelerin öne çıktığı bütün dönemlerde, kadim Yunan'da, kadim Roma'da, Konfüçyüs Çin'inde erkekler majör olup kadınların minöre dönüşmesi tesadüfi olabilir mi? Aynı şekilde erkeğe ait olduğu düşünülen nitelikleri edinen, yani açık, akli, yaratıcı, analitik, mantıklı, nedensel, kanıtsal, sözel olan kadın, kadın olmayı sürdürebilir mi? Sürdüremez. Çünkü kadınlık bilgisini, sitra akradan gelen bilgisini yitirir ve feminist olur. Feminist, yani yin suretinde bir yang. Feminizm, Adnan Hoca'nın Rönesans dergisindeki İslamiyeti gibidir. Kabuk orada ama iç boşaltılmış. Bilmiyorum, araştırmak lazım. Acaba homoseksüalitenin artması da bu dönemlere denk geliyor olabilir mi? Çünkü düşünürsen feminizm erkeğe atfedilen niteliklere en az erkek kadar sahip olduğunu iddia eden erkek iktidarına oynamıyor mu? Yani tıpkı feminizm gibi homoseksüellik de aslında kadının, yani alıcının, ananın, yeryüzünün, toprağın erkek karşısındaki mağlubiyetini anlatmıyor mu? Tıpkı dinlerin akıl karşısında mağlup düşmeleri gibi kadınlar da erkeğin karşısında mağlup düştüler. Beynin sol yarı küresi sağ yarı küresine galip geldi. Erkek baba dişi anaya galip geldi. İnsanoğlunun faaliyetlerini sistematikleştirme, ansiklopedi kurma, mega makine bunlar hep erkek baba işleridir. Ansiklopedi kurduğun zaman aslında yaptığın mutlak surette bağlayıcı, tartışılmaz bilgiler, kurallar bütünü sunmak değil mi? Bir yönüyle de fevkalade bir despotizm değil mi? Batının kendilerine, bize, bütün dünyaya, hepimize çok pahalıya patlayan dediğim dedikliğin esası bu değil mi? Toplumda belirgin ve dogmatik bir düzenin yerleştirilmesi, tartışmasız doğruların, kuralların, yasaların sayısının ve dolayısıyla denetimin artması diye italiklemeye başladım. Büyüdükçe, güçlendikçe daha da karmaşıklaşan bir düzenleme. İnsani işlev ve amaçlardan kopuk. Mega machine'le örtüşmeyen, kalıba girmeyen, sistematikleştirilemeyen faaliyetlerin aşağılanması, toplum dışı bırakılması, muhalefetin asgariye indirilmesi. Az önce kestiği küpürün muntazam olup olmadığını anlamak için kendinden uzaklaştırmış, tek gözü kısık bakıyordu. Yangın nekrofilik bağlantılarını düşünüyorsun değil mi? Diye mırıldandı. Evet dedim. Bu hesapça nekrofilia insanın içinde var. Evet ama biyofilia da var. Yine hayat diyen Francis Bacon. Kadınların neden daha zor yabancılaştıkları belli değil mi? Aklımıza kanat değil kurşun taban gerek diyen Bacon sağ yarı küreye dikkat ediyor. Ama ben olsam aklımıza değil zekamıza kurşun taban lazım derdim. Hatta yanga atfedilen niteliğe de akıl değil zeka derdim. Çünkü bence akıl beynin sol ve sağ yarı kürelerinin bütünleştiği durumda mümkün olur. Yarı kürelerden birisi işlemiyorsa akıldan değil zekadan bahsedilmeli. Unlock anlamında intelligence denmeli ve çeşitlendirilmeli. İşte müzik zekası, resim zekası, matematik zekası filan gibi. Çünkü akıl hayat özünü ararken yin'i yang'dan ayıramaz. Şeriatı'yı hatırla, insanın kemale ermesini. Hacın tamamlanmasını ne bilim tarafından inanç ne de inanç tarafından bilimden alıkoyulmak aşamasına gelmek şeklinde formüle eder. Bu serüvenin çağrıştırdıkları diğer bütün kavramlarla birlikte yang ve yin bütünleşmesi olduğunu duraladı, güldü. Biliyorum dedi. Sitra akra kökenli bir bilgi, sezgi demek istediğini anlamıştım. Yin'in sıfatlarından birisi de bağlantılamadır dedi. Yang önerir, yin bağlantı kurar. Hep derim ya, Birleşmiş Milletler'in yeryüzünde barışı sağlamak için yapabileceği tek ve en önemli şey bir kavramlar sözlüğü yapmaktır. O zaman dünyanın bütün erkek ve dişi varlıkları birebir eşleşebilecekleri kümelerin olduğunun farkına varacaklardır. Bağlantılama değil mi? Hani kadınlık bilgin yoktu? O kadar da değil canım. Değildi tabii, değildi. Her yaptığını yapmış, elinde uhu saçma sapan bir duvar gazetesi yapan bu kadın, beni Yahova'dan Tao'ya, yaşalt psikolojisine savurmayı başarmıştı. Yine de David'e ilişkin değerlendirmesinin çok acele olabileceğini düşünüyordum. Kabala'yı bilse bile, ki bunu kabul ediyorum bilmesi lazım, acaba mesleği arasındaki bağıntıyı kurabiliyor mu? Kuramaması mümkün değil diye başını salladı. Adam Harvard profesörü. Her şey bir yana, Kuhn orada, Brunner orada. Bilimde kutsal inek olmaktan çıktığının farkına varmaması mümkün mü? Kaldı ki alternatif psikoloji akımını Mısır'daki Sağır Sultan duydu. Bu akımlara rağmen bu akımlar yokmuş gibi yapıp iş biz Türklere gelince en ilkel yöntemleri nasıl kullanır? Oryantalistlerden bu yana arpa boyu bir adım ilerlemedi mi bunlar? Bu kadar gerizekalı olabilirler mi? Kutsal inek. Ankara'da verdiği konferansta kullandığı tamlamaydı. O gün beni tedirgin eden bu iddia üzerinde sonradan bir hayli düşünmüş ve okumuştum. Rodoplu, akılcılık diye tanımladığı bilimin hakikati bulma yöntemlerinden sadece birisi olduğunu ve bu yöntemin diğer bütün yöntemleri engelleyecek şekilde ululanmış olmasının, yanlışlığının nicedir bilindiğini söylüyordu. Bilimsellik bir standart değil, insanlığın asırlar içinde bulduğu bir sürü yöntemden biri, dedi. Sadece biri. Diğer yöntemlerin varlıklarının tescil edilebilmesi için bilim adamlarının jürisinden geçmelerinin istenmesi, bilimin değerinin tartışılmazlığından değil, batılı rasyonalistlerin, aydınların, dünya üzerindeki hegemonyalarından, Allah Mao'dan razı olsun, kültür devrimini başlattı da geleneksel Çin tıbbının bilimsel tıbbı nasıl solladığını gördük. İnsanın bir başkası üzerinde baskı kurmak uğruna kendisini bilgiden mahrum etmesinin akıllı işi olmadığını söylüyordu. Uygar insan, kendi kabilesinin geleneklerinin dünyanın en iyi gelenekleri olduğunu iddia etmeyen insandır. Bu bakımdan Batı'nın bilim adamları, bende öyle uzun boylu hayranlık uyandırmadıkları gibi küçümsüyorum da. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması olayında rasyonelliğin oynadığı rolün derecesi, David'in Türk zihniyetini tanımak için yaptığı bu araştırmanın rasyonalitesi yanında pek sönük kalır. Ayakta kalmasını temin için gösterilen çaba da öyle. Biz el birliği ile memleket kurtarırız. İyi ya işte, bu rasyonel değil. David bizim aydınlarımızın rasyonel olmadığını pekala da saptamış, yanlış mı? Hayır değil. Ama dikkat edersen, ben bu araştırma bizim aydınların rasyonel olmadığını saptamaz demedim. Türk zihniyetini açıklamaya yetmez dedim. Aramızdaki fark şu. Sen rasyonalizme tapan, hayatta en hakiki mürşit ilimdircilerden olduğun için böyle bir bilgi seni sarsıyor. Beni sarsmıyor çünkü ben bilimi bir sürü yöntemden sadece biri olarak görüyorum. Türkiye'yi ayakta tutmak gibi bir çabanın başarılı olması için rasyonel olmanın ötesinde bir niteliği olmasını yadırgamıyorum. Ve bilimin başarılarından zaman zaman etkilenmemiş de değilim. Tersine rasyonalizmin ussal düzenleme, nekrofilik eğilimlerinden ürküyorum. Bunu anlıyordum. Ama örneğin sütun yazarlarımızın rasyonel olmadıkları saptandığına göre, Rodoplu'nun nekrofiliye çağrıştırdığını söylediği sosyal sadizmleri nereden geliyordu? Yabancılaşma sadece yüksek teknoloji toplumlara özgü bir şey değil ki canım, dedi. Bu patolojiye birden fazla yoldan gelinebiliyor. Teknoloji ile tırnak makasından öte bir ilişkisi olmayan bir Türk yazar da monihanlaşabiliyor. Bak, burada trajik olan, rasyonellikten nasibini almamış bir sürü adamın kendilerini ciddi ciddi aydın saymaları ve bu yanılgıyla bir takım ittifaklara zorlanmaları. Mesela ve daha da trajik olarak rasyonalizmin ve kapitalizmin su geçirmez ittifakının farkına varmamaları. Benim söylemeye çalıştığım bizim hiçbir şeyin hakkını vermeyen bir toplum olduğumuz. Sürgitmiş gibi yapan bir toplum, rasyonelmiş gibi yapan hayatta en hakiki mürşit ilimdirciler, ritüeller, törenler ülkesi dediğim bu. Madem rasyonelliği küçümsüyorsun, bu adamlar da rasyonel değil, o zaman aydın denilen kesimle kavgan olmamalı. Sinirlenmeye başlıyordu. Fe subhanallah, yahu bak, bir ussallığı küçümsemiyorum. Beynin vazgeçilmez yarı kürelerinden birisi olduğunu söylüyorum. Ama tek başına yetersiz diyorum. Gerekli ama kafi değil, anlamıyor musun? David olaylara mikro hesap bazında bakıyor. Bu bakış Türkiye'nin tarihinden, dilinden, inançlarından, sezgilerinden gelen bilgisinin ihmali, küçümsenmesi demek. Bir yere varmaz. Kaldı ki her toplum kendi hayatının temel öğelerini kendi başına, kimsenin aracılığı olmadan geliştirme hakkına sahiptir. Bizim yazı geleneğimiz buysa saygı göstermek durumundalar. Derken birden kıkır kıkır gülmeye başladı. Tıpkı elmalarımıza saygı göstermeleri gerektiği gibi. Elmalarımıza mı? Elmalarımıza ya, dedi. Elmalarımıza. Bu rasyonalizm, ussal düzenleme meselesini o hale getirdiler ki, kendi uslarına uymayan elmalara bile elma değildir diyorlar. Ya, Mankiner diye bir arkadaşım var. Yıllardır Almanya'da yaşar. Avrupa topluluğunda gıda standartlarını tespit eden 3 kişilik bir komisyonun tek yabancı üyesi. Biz de o sıralar AT'ye elma suyu ihraç ediyoruz. Sanıyorum ihracatçı şirket de Aroma'ydı. Neyse, bizimkiler tanker tanker elma suyu gönderiyorlar. Derken bir gün Almanlar kapıdan içeri koymuyorlar. Bu elma suyu değil. Aman etmeyin, vallahi de elma suyu, billahi de elma suyu. Hayır değil, çünkü içindeki nişasta miktarı bizim tespit ettiğimizden fazla. Nasıl olurdu, olmazdı, mine devreye giriyor. Hile yok. Ama elma elma değil. Çünkü standart tutmuyor. Ne oldu biliyor musun? Mine tabii Türk gönlü bizim malların geri dönmesine izin vermediği için devreye girdi, aradı, taradı, İtalya'nın güneyinde bir yerde elma olduğu tescilli bir elma ağacının meyvesinin suyundan da AT'nin elma bellediği elmadan daha fazla nişasta içerdiğini ispat etti de bizim elma suyu kurtuldu. Bu olayın telmihinin ne denli tehlikeli olduğunun farkında mısın? Bu kafanın bizim köyün bulgurunun üstüne bulgur tanımam diyen köylüden ne farkı var? Ama şıklık inanılmaz. Laboratuvarlar, elektronik aletler, burunlarından kıl aldırmayan kimyagerler vesaire. Hoş geldin aydın despotizmi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu benim nereden biliyorsun yasası teklifim var ya. Bunu Türkiye'den önce Batılılar çıkartmalı. Daha sonra Moritz Schlick'in 1882 doğumlu Alman filozofu, kurduğu yeni pozitivist Viyana okulu temel ya da mutlak gerçeklik doktrini çökmüştür diyen bu okul çıkışlı Avusturyalı Karl Popper, yine Avusturyalı Ludwig Wittgenstein üzerinde konuştuk. Rodoplu, David'in tanımamasına imkan yok dediği Thomas Kuhn'un düşüncesini özetledi. Einstein'ın keşiflerinin paradigmalar değil, sezgiler üzerine bina edildiğini hatırlattı. Sonunda o hayran olduğum yarı muzip, yarı hüzünlü ifadesini takındı. Destare mucebbe vuserem hersebehem, kıymet kerdent beyek dirhem çizikem, neşni desti tuğnamu men der alem, men hiç kesem, hiç kesem, hiç kesem. İçini çekti. Hayır Mehmetciğim, Profesör Pavlovich'in halis olduğuna inanmıyorum. Eğer şu kadarcık iyi niyeti olsaydı, Giritli'nin dizinin dibinden ayrılmazdı. Oysa sen de gördün. Diana'nın ziyaretlerini neredeyse aşağılıyor. Mevlana'dan bir rubaidi tekrarladı. Sarığımı, cübbemi, başımı, üçünü birlikte değerlendirdiler. Bir dirhemden de az bir değer verdiler. Sen dünyada benim adımı hiç mi işitmedin? Hiç olmuş biriyim, hiçim ben, hiçim ben. David'in halis olup olmadığı bir yana rubaiye şaşırdım. Nereden aklına geldi şimdi bu? Hiçim benden diye gülümsedi. Hiçlik kavramının batıni psikolojideki yerini düşünüyordum. Hani vardır ya bildiğimiz zamanı aşan, rasyonel düşünceye yer vermeyen zihinsel faaliyet biçimi, boşluk, hiçlik durumu. Zannedersin ki bir batılı psikolog sadece bunu öğrenmek için Türkiye'ye gelmeye can atar. Ama öyle değil. Seyfettin İhsani dururken Mehmet Barlas'ı inceliyor adam. Herhalde Allah bizi korumaya devam ediyor. Nasıl yani? Profesör Sernia'ya söylediklerini tekrarladı. Bırak onlar sol yarı küre ile idare ede dursunlar. Özgün güçlerimiz bize kalsın. Bunun için mi bir şey söylemedin adama? Evet dedi. Başta bu. Sonra dediğim gibi. David halis değil bence. Diana çok daha sahici. 6. Seyfettin İhsani'nin Diana'ya İdris Şah'ın son kitabını sökmesi için yardım ettiğini söylemiştim. İdris Şah'ın kim olduğunu o zaman bilmiyordum. Ama o günden sonra insanın ilgilendiği bir kelimeyi koskoca gazete sayfasında hemen tanıması gibi bir şey oldu. Ve ben bu isme hemen her yerde rastlar oldum. Anladığım kadarıyla İdris Şah Londra'da yaşayan bir mutasavvıftı. Modern psikolojinin kurucularından sayılıyordu. Diana'nın ona duyduğu ilginin nedeni yazarın özellikle de Mevlevilere ilişkin açıklamalarıydı. Şimdi tabii Diana'nın İdris Şah'ın kitaplarını, 6-7 tane kadar vardı, elinden düşürmüyor olması, Rodoplu'nun David hakkındaki düşüncelerini doğruluyor gibiydi. Zamanla Türkiye'ye kadar gelmiş bir bilim adamının Giritli gibi bir hazineye lakayt kalabilmesine de anlam veremez oldum. Ta ki David'in Diana'nın ısrarı ile gittikleri Şeybi Arus'tan sonra Konya hakkında söylediklerini duyana kadar. Önce profesörün Konya izlenimlerini hatırlatayım, daha sonra da bu gözlemlerinin Seyfettin İhsani ile ilgisini açıklamaya çalışayım. Söyledikleri şuydu. Mevlana'ya gitmeden önce 1840'ta Konya'yı gezen bir seyyahın anılarını okudum. Yazar şehre güzel bir taş kapıdan girdikten sonra kendilerini viranelikte bulduklarını söylüyor. Zamanın modern yapıları çoğunlukla kerpiçmiş, evler dökülüyormuş, camiler terk edilmiş, minareler yıkılmışmış. İnsanlar ahır gibi sefil yıkıntılarda yaşıyorlarmış. Doğal olarak bu durumda ileri bir tarihte gerçekleşecek kalkınmaya temel ya da model teşkil edecek sokak güzergahları, kenti bir arada tutacak, şehrin uslubunu belirleyecek meydanlardan bahsedilemez. Korkarım Türkiye'de kalkınmanın sürekliliği yok. Kerpiç kulübelerden beton yığınaklara geçilmiş. Işıklandırmayı alın. Mehmet Bey, sodyum lambalara gaz lambaları aşamasından geçmeden ulaştığınız için olacak, demir sayacaklarını dikip üstüne ampuller yığılmış. Ya da artık restore edilmiş hemen her konağın bahçesinde gördüğüm beyaz boyalı zavala zingolar var. Boya bir yıla varmadan kabarıyor, kaldırımlar çatlıyor, asfaltlar çöküyor. Çok acıklı. Bundan anlamamız gereken, David'in okuduğu yazarın da Cheviot Rus'la ilgilenmiş olduğu ve 160 yıl ara ile yapılan gözlemlerin ikisinin de Mevlana'ya çıkıyor olmasıydı. Daha da açıkçası çizilen resim Rodoplu'nun demesiyle bok içinde Badem Hanım ayinler düzenleyen bir Mevlana resmiydi. Ve tabii bu durum insanlarını sefaletten kurtarmaktan aciz bir zihniyetin, şark kafasının dünya gerçeklerini bir yana bırakıp öbür dünyaya dönmesi, çocuklar beslenmeden kıvranırken hayallere dalması gibi aşağılanmayı hak eden bir durumdu. Hal böyle olunca Pavlovich ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü misali Mevlana dahil hiçbir mistik ile zaman kaybetmek istemiyordu. Adamın tutumunu şaşırtıcı buluyorsak ona Amerikalı olmasından kaynaklanan bir takım üstün vasıflar atfetmemizdendir diyordu Günay. Hani yani Türk psikologlarının tasavvufu hatmettiklerini de görmüyoruz. Diana'nın anlatmasına bakılırsa David başlangıçta Cheviot Rus'a gayretli bir turistin iyi niyetiyle yaklaşmış, ne olmuşsa ayin sırasında olmuştu. Dervişler dönmeye başladılar diye anlattı. Hızlandılar. O kadar ki sadece eteklerini görebiliyordum. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Nasıl oldu onu da bilmiyorum. Aralarından birisi birden haykırarak yere düştü. Trans halindeydi. Onu alıp götürürlerken birisi daha yıkıldı. Bu noktada David artık dayanamayacağını, kalkmak istediğini söyledi. Yüzü bembeyaz olmuş, terlemişti. Bir an kalp krizi geçirdiğini sandım. Salon sıcak mıydı? Yo hayır dedi Diana. Paltolarımızla oturuyorduk. Her neyse açık havaya çıktık. Biraz yürüdük. Sihir, ebced, sünuhat, uruk diye söylendi. Öyle şeylerden hoşlanmıyorum. Tepkisinin aşırı olduğunu düşündüğümü söyledim. Sinir krizi geçirecek hale gelmiş olmasından mahcup olmuştu. Anlıyor musunuz? Güldü. Ama hala sinirli olduğu belliydi. Muğlaklıktan hoşlanmıyorum diye açıkladı. Müemmen bilgiler istiyorum. Sonra bana döndü. Senin o derviş locasına yaptığın ziyaretlere şaşırıyorum dedi. O tekinsiz kitapları yutmanı hayretle seyrediyorum. Şimdi İdris'in kitapları zordur ama tekinsiz olduklarını hiç düşünmemiştim. Bakın şimdi ben çocukken mürebbiyem Mrs. White geceleri bana okurdu. Bana sunduğu dünya kötülüklerle dolu bir mayın tarlası gibiydi. Tanrı öfkeli, her yer tehlikelerle doluydu. David müemmen bilgilerden bahsediyor ya, well, müemmen bilgi diye bir şey yoktu. Dehşet verici bir bulmaca. Evet, dünya dehşet verici bir bulmacaydı.